Ayrım 8.
Görülüyor ki çok partili yaşama geçişle birlikte ve özellikle Demokrat Parti iktidarının tutumundaki sapmalardan sonra muhalefet partilerinin üzerinde durdukları ve seçim bildirilerine kadar soktukları çözümler daha çok anayasa kurallarıyla ve kurumlarıyla ilgili birer çözüm niteliğinde. Anayasa ayarlamaları yoluyla demokrasiyi yaşatma çabası öylesine yoğun bir nitelik kazanmıştı ki neredeyse tek kurtuluş yolunun bu olduğuna bütün ulusça inanılmakta, anayasa değişikliğinden mucizeler beklenmekteydi. Bu durumda türlü etkenlerin rol oynadığı düşünülebilir. Her şeyden önce bugün olduğu gibi, o zaman da iktidarıyla ve muhalefetiyle, politika alanındaki profesyonel büyük çoğunluğun kurallarla ve kurumlarla ilgili yüzeysel anayasa çözümlerinin ötesinde, toplum yapısına dokunur çözümler düşünmekte herhangi bir çıkarın olmadığını, hatta yapı değişikliği kendi durumlarını sarsacağı için bu çeşit çözümlere karşı durduğunu belirtmek gerekir. Bu temel nedenin yanında kurumsal ve kuralsal çözümlerin kolaylığı da göz önünde bulundurulacak önemli bir etken. Parlamentodaki çoğunluğun anayasaya aykırı tutumlar içine düşmesi karşısında anayasaya uygunluğun yargısal denetimini savunanlar ya da tek meclisin aceleciliğini önlemek için iki meclisli bir sistemin üstünlüklerini sayanlar hem somut hem de başka yerlerde denenmiş çözümler ileri sürmüş olmanın rahatlığı içindedirler. Neredeyse artık ispat külfeti yani bu sorunun böyle çözülemeyeceğini gösterme yükü başkalarına bırakılmış olmaktadır. Ayrıca yakın zamanlara gelinceye dek siyasal kadronun geniş ölçüde hukukçular arasından çıkması, kurallara ve kurumsal düzenlemelere dayanan çözümlerin daha kolay benimsenmesine yol açmakta, derinlerdeki ekonomik ve sosyal nedenler üzerinde hem de çözüm arayarak düşünmek, alışılmış kalıpların ötesinde bir çaba ve bilgi istediği için soyut bir yaklaşım herkese daha kolay gelmektedir. 5. Bölüm 1961 Anayasası. Soru 17. 1961 Anayasası'nın yapılışına yol açan 27 Mayıs hareketinin temel niteliği ve 27 Mayıs'tan hemen sonra yeni bir anayasa yapma çabasının en belirgin özelliği nedir? Dış görünüşe bakılırsa Türkiye'yi 27 Mayıs'a götüren olaylar zinciri oldukça basit. 1957 seçimlerinden sonra Demokrat Parti iktidarı başındaki ve parlamentodaki eleştirileri hoşgörüyle karşılamamakta, meclis üstünlüğü ilkesine dayanarak sert önlemler getirmektedir. Rejim değişikliğine doğru yönelmiş olan bu önlemlerin sonuncusu ve bardağı taşırmış olanı, muhalefetin ve bir kısım basının faaliyetleri hakkında tahkikat icra etmek üzere 15 kişilik bir meclis tahkikat komisyonunu kuran meclis kararı ile bu komisyona yayın yasağı koymaktan kişi özgürlüklerinin sınırlanmasına varıncaya kadar olağanüstü yetkiler veren 27 Nisan 1960 tarihli yasa oluyor. Böylece aslında 1924 Anayasası'na göre bile yargı organınca kullanılması gereken bir takım yetkilerin yasama organına verilmesi, anayasayı açıkça çiğneyen niteliğinden dolayı iktidarın meşruluk temelini de sarsmış olmaktadır. 27 Mayıs bu duruma son vermek ve demokrasiyi yeniden kurmak için yapılmış bir hareket olarak görülüyor. Aslında toplum yapısı ve Türkiye'deki rejimlerin genel çizgisi açısından bakıldığında daha derin bir anlamı var 27 Mayıs'ın. Çok partili siyasal hayat ve hele 4 Mayıs 1950'deki iktidar değişikliği, daha önceki dönemlerin en ağır basan gücü durumundaki askeri ve sivil bürokrasiden gelme tabakayı ikinci plana itmiş, hatta bağlı duruma getirmişti. Tanzimattan beri bütün yenileşme hareketlerine öncülük eden bu tabaka, bir anlamda kendi başlatmış sayılabileceği genel oy ve çok partili siyasal hayat evrimleri sonunda toplumdaki iktidarı elinden kaçırmaktadır. Evrime öncülük edenler, çok partili siyasal hayatın da bu yenileşme değerlerine uygun olarak sürüp gideceğini, politik çekişmelerin bir yüzyıldır beslenen özlemler dışına çıkmadan, belki de onları daha iyi gerçekleştirecek şekilde devam edeceğini ummuşlardı. Oysa bir süre kurulmuş gibi gözüken bürokrasi, burjuva dengesi çabuk bozulmakta, dolaylı yollardan tutucu güçlerin desteğini de kazanmış olan burjuva ziyanı ağır basmaktadır. Bir bakıma 27 Mayıs bu ağır basışa karşı askeri ve sivil bürokrasinin tepkisi sayılabilir. 1961 Anayasası hiç kuşkusuz 27 Mayıs hareketinin bir ürünü. Nitekim 27 Mayıs'tan sonra ilk günden başlayarak Türkiye yoğun bir anayasacılık çabasının içine giriyor. Düşünülen ilk iş yeni bir anayasanın yapılması için çalışmaya geçilmesidir. Daha o gün İstanbul Üniversitesi'nden bir grup öğretim üyesi Sıddık Sami Onar, Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu, Hüseyin Nail Kubalı, Ragıp Sarıca, Naci Şensoy, Tarık Zafer Tuna'ya ve İsmet Giritli askeri uçakla Ankara'ya götürülmekte. Onlar da bir takım esaslar saptayarak 28 Mayıs 1960'ta Milli Birlik Komitesi Başkanlığı'na sunmaktadırlar. Bu uzun belgede içinde bulunduğumuz durumu adi ve siyasi bir hükümet darbesi saymak doğru değildir. Devlet, hukuk, adalet, ahlak, amme menfaati ve amme hizmeti fikrini temsil etmesi ve amme haklarını koruması gereken siyasi kudret, mateessüf aylardan hatta senelerden beri bu mahiyetini kaybetmiş, şahsi nüfuz ve ihtiraslarla zümre menfaatini temsil eden maddi bir kudret haline gelmiştir. Her şeyden evvel hukuka bağlı sosyal bir kuvvet olması lazım gelen devlet kudreti, bu ihtiras ve nüfuzun tahakkuk vasıtası haline getirilmiştir. İşte bugün ve bu sebeplerle devlet müesseselerini, içtimai müesseseleri, siyasi kudreti ve meşru hükümeti yeniden kurmak mecburiyeti hasıl olmuştur. Milli Birlik Komitesi hareketini, yani devlet müessese ve kuvvetlerinin idareyi ele almasını, bu mecburiyetin, yani devlet nizamını bozan, halkı birbirine düşürerek anarşiye yol açan, sosyal müesseseleri işleyemez bir hale koyan ve bu müesseselerinin dayandığı ahlak temellerini yok etmeye çalışan fiili bir durumu önleyerek meşru ve sosyal nizamı tekrar kurmak ihtiyacının bir neticesi sayıyoruz. Dendikten sonra, devletin ihlal edilmiş ve işleyemez bir hale gelmiş anayasası yerine bir hukuk devletinin gerçekleşmesini sağlayacak, devlet organlarını kuracak ve sosyal müesseselerinin hak ve adalet prensiplerine, demokrasi esaslarına dayanmasını temin edecek bir anayasa hazırlamak, ayrıca milletin gerçek iradesinin izharına imkan verecek bir çoğunluk istibdatına mani olarak siyasi kudretin soysuzlaşmasını önleyecek esaslar dahilinde bir seçim kanunu meydana getirmek gereğinden söz edilmektedir. 27 Mayıs hareketinin en belirgin özelliği, anayasanın yapılmasını bir bilim işi sayması, siyasal kuruluşları ve çevreleri bunun dışında tutmak istemesidir. Bu tutum, Türkiye'nin gerçeklerine uygun bir anayasa yapma kaygısının doğal bir sonucu sayılıyordu. Madem ki gerçeklere uygun anayasanın yapılması, her şeyden önce bu gerçeklerin objektif bir gözlemle saptanmasına bağlıydı, o halde bu objektif gözlemi en iyi yapabilecek olan, tarafsız bilim çevrelerine güvenmek gerekiyordu. Milli Birlik Komitesi'nce kurulan bilim kurulu üyelerinden Ordinarius Profesör Sıddık Sami Onar, bu konuyla ilgili olarak İdare Hukukunun Umumi Esasları adlı kitabında şunları yazıyor. Milli Birlik Komitesi'nin anayasa meselesini bir ilim işi sayması ve böyle tarafsız bir heyete bırakması doğru ve faydalıydı. Çünkü iktidara gelmeyi, devlet kudretini sömürmeyi ve orada kalabilmeyi ilk gaye ve hedef sayan partilerin, toplumun dinamik kuvvetleri ve müesseselerle çeşitli siyasi fikirleri ve cereyanları temsil eden muhtelif siyasi partiler arasında bir denge kuracak, her partiye aynı imkanı verecek tarafsız bir anayasa hazırlamalarına imkan yoktur. Bunların yapacağı anayasa, karşılıklı tavizlere, gizli maksatlara dayanan bir kompromisten ibaret olacak ve yeni uyuşmazlıklara, çatışmalara meydan verecekti. Anayasanın bütün siyasi partilerin, basın, meslek teşekkülleri, sendikalar gibi dinamik sosyal müesseselerin, memleketin değerli ve tecrübeli şahıslarının fikirleri alındıktan sonra ve halkın, toplumun tekamülüne ve dinamizmine uygun eğilimleri de göz önünde tutularak bir uzmanlar heyeti tarafından hazırlanması, bunların arasındaki görüş farklılıklarının da yine aynı yapı ve mahiyetteki bir heyette çözülmesi ve son olarak ihtilafın sorumluluğunu üzerine almış olan Milli Birlik Komitesi tarafından incelendikten sonra referanduma arz edilmesi en doğru yoldu. Soru 18. 1961 Anayasası'nı yapan kurucu meclis, 27 Mayıs öncesinin tepkilerinden ve ilk düşünülen çözümlerden ne derece uzaklaşabilmiştir? 27 Mayıs hareketini gerçekleştiren Milli Birlik Komitesi, ilk gün göreve çağrılan üniversite üyelerinin hazırladıkları esaslardan sonra 30 Mayıs 1960 günlü resmi gazetede yayınlanan 13 sayılı tebliğ ile İstanbul Üniversitesi Rektörü Ordinarius Profesör Sıddık Sami Onar Başkanlığında İstanbul ve Ankara Üniversitelerinin öğretim üyelerinden oluşan ve İstanbul'da çalışacak olan bir bilim kuruluna anayasa hazırlamak görevini vermişti. İstanbul Bilim Komisyonu'nca hazırlanan anayasa tasarısının temel özelliği, genel oya ve genel oydan çıkan siyasal organlara karşı tam bir güvensizlik belirtisi oluşuyordu. Yayınladığı çalışma ilkelerine göre yeni anayasanın hakiki hukuk devleti fikrini gerçekleştirmesi, insan şeref ve haysiyetini ve fert hak ve hürriyetlerinin olduğu kadar sosyal hakları da teminat altına alması, devlet organlarının sosyal müesseselerini kuran ve koruyan bir muvazene amili olması, kanunların anayasaya uygunluğunu sağlayacak müesseselere yer vermesi, bunun içinde iktidarı temsil eden bir meclis çoğunluğunun meşru hak ve yetkilerini aşarak yarının iktidarı olabilecek bir meclis azınlığını ezmemesi, demokrasinin en esaslı varlık şartı olan siyasi hayatı felce uğratmaması, gerekli bütün esasları ihtiva etmesi düşüncesiyle işe girişen komisyon, bu amaçları gerçekleştirecek çözümleri ararken ölçüyü kaçırmış, iktidarı iyice bölüp parçalayarak kudretsiz bir yönetim sistemi yaratmıştır. Millet Meclisi'nin yanında bir denge unsuru olarak meydana getirilen Cumhuriyet Senatosu'nun seçim dışı yollardan gelen üye oranı 3'te 2'yi bulmakta, böylece halk tercihleri ikinci plana itilmektedir. Devlet yardımcı kurulları ve muhtar müesseseleri başlığı altında kurulan Milli İktisat Şurası, Türkiye Milli Bankası gibi kuruluşlar iktidarların hareket olanaklarını kısmaktadır. Cumhurbaşkanı sorumsuzluğuna karşın yürütme organı içinde ayrı bir otorite haline getirilmiştir. Nihayet anayasa aşırı bir bükülmezlik verilerek bütün bu çözümlerin uzun süre donmuş olarak kalması istenmiştir. Bu metin çeşitli çevrelerde tepki uyandırıp eleştiri konusu edildiği için Milli Birlik Komitesi kendi içinde bölünmeden hemen önce anayasa yapma çalışmalarının bu noktada bırakılmamasını ve mümkün olduğu kadar geniş bir temsile dayanan bir kurucu mecliste devam ettirilmesini kararlaştırdı. Komite İstanbul Bilim Komisyonu'nca bir noktaya kadar getirilen anayasa hazırlıklarına kendisinin de katılacağı daha geniş bir kuruluşta devam edebilmek için Ankara'da 5 kişilik yeni bir bilim kuruluna hazırlatılan yasaya göre kurucu meclisi iş başına çağırdı. Kurucu meclis aslında iki kuruluşun yan yana gelmesinden doğuyordu. Milli Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisi. Temsilciler Meclisi genel oya dayanan ve seçimle kurulan bir meclis değildi. Ancak 27 Mayıs hareketinden sonraki dönemin özel koşulları içinde temsil niteliğini yaygın tutabilmek için ne mümkünse yapılmıştı. İllerin, siyasal partilerin ve çeşitli kuruluşların, barolar, basın, eski muharipler birliği, esnaf kuruluşları, gençlik kuruluşları, işçi sendikaları, sanayi ve ticaret odaları, öğretmen kuruluşları, tarım kuruluşları, üniversite ve yargı organları, temsilcileri aşamalı bir biçimde seçilmişlerdir. Örneğin il temsilcilerinin seçilmesi köylerden başlayıp il merkezlerine doğru aşamalı olarak yükselen bir seçim piramidine göre olmaktaydı. Parti temsilcilerinin seçiminde merkez organları ile birlikte il örgütlerini temsil edenlere de oy hakkı tanınmıştı. İllerden, partilerden ve kuruluşlardan gelen temsilcilerden başka devlet başkanınca ve Milli Birlik Komitesince seçilen üyeler de vardı. Temsilciler Meclisi üyelerinin seçilme yeterlilikleriyle ilgili hükme göre faaliyetleri, yayınları ve davranışları ile 27 Mayıs ihtilaline kadar anayasa, insan haklarına aykırı icraat ve siyaseti desteklemekte devam etmiş olanlar Temsilciler Meclisi'ne üye seçilemezlerdi. Bu hüküm Temsilciler Meclisi'nin 27 Mayıs hareketinden sonra büyük seçmen yığınlarında esen havayı ve ülkedeki bütün siyasal kadroyu tam olarak yansıtmasını önlemekteydi. Ayakta kalabilen partiler yalnız İsmet İnönü'nün başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi ile Osman Bölükbaşı'nın başkanlık ettiği Cumhuriyetçi Köyü Milliyet Partisi'nden ibaretti. Temsilciler Meclisi'nde özellikle CHP, gerek kendi temsilcileri, gerekse başka kuruluşlardan seçilmiş partili üyeler dolayısıyla ağır basmaktaydı. Bununla birlikte partilere ayrılan kontenjanlar içinden Temsilciler Meclisi'ne girmiş bağımsız üyeler de vardı. 27 Mayıs gibi bir hareketten sonra kurulmuş bir meclisin tam anlamıyla temsil niteliğini taşıması çok güçtü. Kurucu meclis konusundaki yasayı hazırlayan bilim kurulu, Temsilciler Meclisi'nin kendi deyimiyle ülkedeki zinde kuvvetleri açık olmasına önem vermişti. Ancak bu temsil eksikliğinin anayasanın meşruluğu bakımından çıkarabileceği sakıncaları önlemek için yine 157 sayılı yasayla kurucu mecliste kabul edilen metnin de bir halk oylamasına sunulması öngörülmüştü. Böylece anayasanın ulusa yukarıdan lütfedilmiş bir metin olarak kalması önlenecek ve ulusça benimsenip benimsenmediğinin belirsiz kalmasından kaçınılmış olacaktı. İstanbul Bilim Kurulu'nun çalışmalarından sonra daha önceki vaatlerin ölçüsünü aştıkları ve anayasayı işlemez hale getirdikleri için ayıklanan çözümleri şöyle sıralamak mümkün. İkinci meclisin büyük çoğunluğu için mesleki temsil esasına dayanan korporatif temsil, yardımcı devlet kurulları ve muhtar müesseseler yoluyla yürütme gücünün dağıtılması, hem sorumsuz hem de yetkili bir devlet babası durumundaki Cumhurbaşkanı. Bunlar giderilmeden kurulmak istenen parlamenter sistemin işleyemeyeceği ve anayasanın ölü doğmuş olacağı eninde sonunda hemen herkesçe kabul edilmişti. Kurucu meclisin İstanbul Komisyonu'nca hazırlanan metni düzeltmeye çalışırken, seçilenlerde bir seviye aramak eğiliminden kendini büsbütün kurtaramadığı muhakkak. Cumhuriyet Senatosu üyeliği ve Cumhurbaşkanlığı için yine yüksek öğrenim aranmaktadır. Ama hemen göze çarpan bu gibi aşikar izlerin ötesinde son derece büyük önem taşıyan bir çözümde 27 Mayıs sonrasının anayasacılık hareketleri boyunca değişmeden kalmış ve anayasanın temel yeniliklerinden biri olarak devam etmiştir. Bu çözüm yasamanın genel devlet sistemi içindeki yeriyle ilgili. Türkiye Büyük Millet Meclisi artık ulus egemenliğini kullanan organlardan ancak biridir. Bunun yanında ve yine genel oya karşı durulan kuşkunun belirtisi olarak başka tepkilerinde hafifletilmiş ölçülerle anayasanın metnine kadar sızdıkları görülüyor. En başta partilere karşı duyulan alerjinin etkisi geliyor. Anayasa bir yandan siyasal partileri demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları sayarken, bir yandan da bunların çalışmaları bakımından bazı kısıtlamalar getirmekte, hatta parlamento içinde parti disiplininin işleyemeyeceği durumları açıkça göstermektedir. İstanbul tasarısı parti alerjisi bakımından o derece ileri gitmekteydi ki, başbakan ve bakanların görevleri süresince parti meclis grupları ve parti genel kongreleri dışında parti çalışmalarına katılmalarını bile yasaklamaktaydı. Kurucu mecliste ise Cumhurbaşkanı, meclis başkanları ve başkan vekilleri gibi bir çeşit hakemlik, mevkilerinde bulunanların parti çalışmalarından uzak kalmalarını sağlamakla yetinmiş, gerçekçi olmayan çözümlere gitmemiştir. Kurucu meclisçe hazırlanan anayasa, 9 Temmuz 1961'de ya evet ya hayır biçimde yanıtlanacak bir halk oylamasına sunuldu. Ve katılanların %61.5'i tarafından kabul edilerek Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası oldu. Bu halk oylamasından önceki dönemin olağanüstü koşulları dolayısıyla anayasanın reddedilmesini isteyen görüşlerin tam bir açıklıkla ortaya konduğu söylenemez. Yeni kurulan partilerden Adalet Partisi, oyların hayırlı olması için dolaylı anlatımlarla anayasaya karşı çıktı. Yeni Türkiye Partisi ise kapatılmış Demokrat Parti'nin oylarına sahip çıkmak endişesiyle açık bir tutum takınamadı. Buna karşılık Cumhuriyet Halk Partisi ile Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi anayasasının kabulü için çalıştılar. Bu saf tutuşlar daha sonra anayasanın uygulanışını ve ayakta duruş gücünü de etkilemiştir. Soru 19. 1961 Anayasası'nın meşruluğu ile direnme hakkı arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? 27 Mayıs 1960 hareketinden sonra Milli Birlik Komitesi'nin yönetimine hukuk temeli sağlayan anayasa değişikliği, 1924 anayasasıyla öngörülen değiştirme yollarından yapılmamıştır. Bir süre, bir sayılı geçici yasanın yayınlandığı 12 Haziran 1960 tarihine gelinceye kadar, Milli Birlik Komitesi ülkedeki iktidarın eylemsel sahibi durumundaydı. Bazı profesörlerle komite üyelerinin birlikte hazırladıkları bir sayılı geçici yasa, 1924 Anayasası'nın devlet kuruluşu içinde Milli Birlik Komitesi'ne bir temel bulmak amacını güdüyordu. 1924 tarih ve 495 sayılı Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun bazı hükümlerinin kaldırılması ve bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında geçici kanun başlığını taşıyan bu metin, geriye de yürüyerek 27 Mayıs 1960 gününden itibaren geçerli sayıldı. Ve özet olarak 1924 sistemi içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tanınmış olan yetkileri Milli Birlik Komitesi'ne verdi. Geçici yasaya göre 27 Mayıs hareketinin amacı yeni bir anayasa ve seçim kanununu en kısa zamanda yaparak genel seçimlere gitmek ve böylece kurulacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iktidarı devretmekti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yerine geçen Milli Birlik Komitesi, kendi kendine tanıdığı anayasayı değiştirme yetkisini kullanarak 13 Aralık 1960 tarihli ve 157 sayılı yasayla aynı sistemin içine kurucu meclisi yani Milli Birlik Komitesi ile Temsilciler Meclisi'nden kurulu iki dallı bir yasama organını oturttu. Ve daha önce görüldüğü gibi 1961 Anayasası'nın yapılması bu yoldan gerçekleşti. Bütün 27 Mayıs döneminde dikkati çeken başlıca özelliklerden biri, Milli Birlik Komitesi'nin kullandığı yetkileri ve hele yeni anayasanın yapılması için atılan adımları hep bir hukuk temeline dayandırmak endişesidir. Hatta bu endişeyle sanki daha önceki Türkiye Büyük Millet Meclisi zor kullanılarak devrilmemiş ve anayasa düzeni kökünden yıkılmamış gibi, 12 Haziran 1960 yasasıyla 1924 Anayasası'nın bazı hükümlerinin değiştirilişinden söz edilmektedir. Oysa gerek o aşamada, gerekse kurucu meclis sırasında yapılan şey, Milli Birlik Komitesi'nin eylemsel üstünlüğünden yararlanarak yeni bir devlet düzeni kurmaktan ve hukuktaki deyimiyle asıl kurucu iktidarı kullanmaktan ibaretti. Atılan adımları sağlam hukuk temellerine dayandırmak ve anayasayı sürekli bir sakatlıkla yaralı bırakmamak için kararlaştırılan adımlardan biri de hazırlanan metnin halk oylamasına sunulmasıydı. Nitekim daha önce de belirtildiği gibi 9 Temmuz 1961 günü yapılan ve kayıtlı seçmenlerden %81'inin katıldıkları oylamada geçerli oyların %61.5'i ile anayasaya evet denildi. Böylece bir bakıma anayasanın meşruluğu sağlanmış oluyordu. Aslına bakılırsa hukukta anayasaların meşruluğu diye bir sorun yok ya da olmaması gerek.